Ayrım 35, sayfa 346. Kare biçimindeki odası küçüktü. İyi ısıtılmıştı. Aşırı konforu yoktu ancak sevimliydi. Beton duvarlar, ahşap yer döşemesi, kalın kumaştan perdeler. Bir yatak, bir dolap, bir sandalye, bir çalışma masası. Bir köşesi, yüksekliği genişliğinden daha fazlaymış gibi görünen bir banyo vardı. Oldukça sade dedi Korto ama bundan hiç şikayetçi olmadın. Narsis de onunla aynı kanındaydı. Odanın boyutları, gri ve kahverengi tonları, ahşap yer döşemesi ve mobilyalar bir hoşluk dalgası yayıyordu. Bu odada manastırlara özgü himaye edici bir şeyler vardı. Evin işleyiş çarkıyla ilgili birkaç açıklamanın ardından Korto ona banyo malzemeleri ve değiştirmesi için yeni giysiler verdi. Yeniden güvende olmak ona iyi geldi. Saatlerden beri, günlerden beri ipin üstündeydi. Her an kopacak bir ipin. Narsis duş aldı. Yeni kıyafetlerini giydi. Çok büyük bir kot, biçimsiz bir tişört, kamyoncularınki gibi bir kazak. Ne mutluluk. Ceplerine aykornunu, glokunu ve güvenlik görevlisinden aldığı kelepçe anahtarını, bir fetiş gibi onu saklıyordu, koydu. Evrak çantasından soruşturma dosyasını çıkardı ve kırışmış kağıtları avucuyla düzeltti. Onları yeniden çantaya koymaya cesaret edemedi. Yatağa uzandı, ışığı söndürdü. Denizin gürültüsünü duyuyordu. Hayır, deniz değil dedi birkaç saniye sonra. Çam ağaçlarının hışırtısı. Dış dünyayı kendi ahengine terk etti. İnsana tebelleş olan hipnotize edici bir ahenk. Bitkin düşmüştü. Zihni bir yorgunluk gelgiti yaşıyordu. Sabahtan beri sanki 10 hayat yaşamış gibiydi. Polislerden artık korkmadığını fark etti. Ne de silahlı adamlardan korkuyordu. Sadece kendinden korkuyordu. Benim resmim pişmanlıktan başka bir şey değil. O katildi. Gözlerini geceye açtı. Ya da katili soruşturan bir adam. Alcazar kütüphanesindeyken de aklından geçirdiği bu varsayıma kendini inandırmaya çalıştı. Olağanüstü bir soruşturmacıydı. Çünkü polisten hep önce, ortaya çıkan tanıklardan önce olay yerlerindeydi. Neredeyse buna inanıyordu ki yastığa koyduğu başını salladı. Bu tutarlı değildi. Janusken evsizleri öldüren katilin peşinde olduğu kabul edilse bile Freire'yken bu şekilde davranmamıştı. Çok şiddetli uyur gezerlik krizleri olduğu düşünülse bile zihnin bir köşesinde gizlenmiş bir şeyler olurdu. Bu tür bir araştırmayı hatırlaması gerekirdi. Saint-Jean Garı'nın bakım çukurunda yaptığı araştırmayı. Yeniden gözlerini kapattı ve onu kemiren bu sorulardan kurtulmak için uyumaya çalıştı. Gördüğü tek şey üzerinde sallanan çıplak bir bedendi. Anne-Marie Straub. Olaylı da olsa, dolaylı da olsa sorumlu olduğu bir ölüm daha. Önceki gece Nice kumsalında düşündüğü şeyleri hatırladı. Bu ölüm onun her şeyin başladığı noktaya inmesine yardım edebilirdi. Olayların Paris'teki veya Paris bölgesindeki bir psikiyatri hastanesinde geçtiğinden neredeyse emindi. Yarın itibariyle bir ipucunun peşine düşecekti. Anne-Marie Straub, bütün kişiliklerinde var olan tek anı, tüm hayatlarına eşlik eden hayalet, rüyalarından hiç çıkmayan hortlak. Metis, dün kurulmuş bir şirket değil. Patrick Koskas sigarasından derin bir nefes çekti. Bir elektrik direğine yaslanmıştı. Arkasında karanlığın içinde Akitanya Köprüsü görünüyordu. Garon Nehri kıyısında sağ yakada yer alan eski Lormont bölgesinin ıssız sokağındaki bu buluşma yerini gazeteci seçmişti. Tehlike altındaki bir muhbir gibi davranıyordu. Sürekli arkasına bakıyor, gecenin kulakları varmış gibi alçak sesle hızlı hızlı konuşuyordu. Aslında bu saatte herkes uyuyordu. Köprünün devasa ayağının dibindeki kırmızı çatılı evler bir ağacın çevresine toplanmış mantarları andırıyordu. Anais yorgundu. Arabasını Nice'te bırakmış, saat 20'de Bordeaux uçağına binmişti. Leco yeni bir arabayla, bir Smart, onu bekliyordu. Saat 23'tü. Anais deri ceketinin içinde titriyordu. Beyni kafasının içinde yüzüyordu. Metis'in tarihiyle ilgilenecek durumda değildi. Başlangıçta 1960'lı yıllarda paralı askerlerden oluşan bir gruptu. Bir dostlar çetesi. Çin Hindi'nde Cezayir'de faaliyet gösteren savaş tutkunları. Afrika'daki çatışmalar konusunda uzmanlaşmışlardı. Kamerun, Katanga, Angola. En önemli maharetleri taraf değiştirmekti. İlk başkaları da özgürlük hareketlerine karşı savaşmaları için sömürgeci otoriteler tarafından tutuluyorlardı. Ancak bu savaşlarının baştan kaybedilmiş olduğunu ve bugün yarın iktidarı ele geçirecek olan isyancıların yanında yer almanın çok daha fazla para getireceğini çabuk anladılar. Metis'in adamları hiç para almadan devrimci cepheleri desteklediler. Sonra bu yatırımların karşılığını beklemeye koyuldular. Yani diktatörler onun yardımlarını hatırladılar ve uçsuz bucaksız araziler, maden ocakları, hatta bazen de petrol yatakları verdiler. Tuhaf bir şekilde paralı askerler ne madenlerle ne de petrolle ilgileniyordu. Onları ilgilendiren tarımdı. İşte buradaki, Bordeaux'daki herifler bunlar. Köylü ailelerin mirasçıları. Ektiler, yetiştirdiler, yeni teknikler geliştirdiler, gübreler ve böcek öldürücüler alanlarına da el attılar. Ardından yavaş yavaş kimyasal silahlarla ilgilenmeye başladılar. Sarin, tabun ya da soman gibi doğrudan sinirlere ve solunum sistemine zarar veren nörotoksik gazlar konusunda uzmanlaştılar. Koskas eski sigarasıyla ensini yaktı. Bu gelişmede şaşırtıcı bir yan yok. Zaten kimyasal silahları yapanlar gübre ve böcek öldürücü ilaç üreticileridir. 1970'li yılların sonunda Metis, tarım ve kimya alanında faaliyet gösteren uluslararası bir gruba dönüştü. Anais not defterini çıkarmamıştı. Paranoya bunu gerektiriyor. Tüm bilgileri hatırlamayı ümit ediyordu. Belki de Kostas bunların fotokopilerini bir dosya halinde ona verirdi. Ama buna fazla ihtimal vermiyordu. Somut deliller yok. İran-Irak savaşı onlara büyük bir pazar açtı diye devam etti Koskas. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez Cenevre Konvansiyonu'na rağmen Iraklılar düşmanlarına karşı kimyasal silah kullanmaya karar verdi. Metis onların tedarikçisi oldu. Grup Saddam Hüseyin'e tonlarca gaz verdi. 28 Haziran 1987'de Irak bu stokları İran'ın Sardasht kentine karşı kullandı. 17 Mart 1988'de bu kez de Kürt şehri Halepçe'de kimyasal ve biyolojik zehir kullanıldı. Toplamda yüz binlerce kurban konvansiyonel olmayan bu silahlara maruz kaldı. Metis sayesinde. Tüm bunlar çok üzücüydü. Ama Anais, bizden her şeyi gizliyorlar, bize hiçbir şey söylemiyorlar tarzındaki bu tür kanıtlanamaz verilere şüpheyle yaklaşıyordu. Kaynaklarınız neler? Bana güvenin. Ulusal arşivde herkese açık olan belgeleri incelemek yeterli. Tüm bunlar herkesçe bilinen şeyler. Uzmanlardan oluşan bazı çevrelerde bu olaylar artık en ufak bir sorun yaratmıyor. Yine de Anais, bu jeopolitik unsurlar ile mitolojik cinayetler arasında herhangi bir bağ kuramıyordu. Hele Victorianus da hiç. Bugün Metis hangi noktada, tam olarak ne yapıyorlar? 1980'li yıllardan sonra kimyasal silahların hiçbir geleceğinin olmadığını anladılar. Irak bile dünyayı zehirlemekten vazgeçmişti. İlaç üretimine yöneldiler. Özellikle de psikotrop ilaçlara. Kuşkusuz bunun patlama yapan bir pazar olduğunu biliyorsunuz. Her yıl gelişmiş ülkeler 150 milyar avroluk ilaç tüketiyor. Bu rakam içinde psikoetken maddeler önemli yer tutuyor. Sertex, Lantanol, Roda 100 bu alanın majör ürünleri. Metis bünyesindeki şirketler tarafından üretiliyorlar. Bunlar Anais'in çok iyi bildiği isimlerdi. Yüzlerce kutu tüketmişti. Grubun artık silah alanında faaliyeti yok mu? Bazı söylentiler var. Ne gibi? Gazeteci sigarasından derin bir nefes çekti. Fransız ordusunun bazı askeri araştırmalarında onlarla işbirliği yaptığına dair. Neyle ilgili? İradeyi ortadan kaldıran moleküller, gerçeklik serumları, bu tür şeyler. Henüz gizli projeler. Otoriteler bu yolda faaliyet göstermeye kendilerinde hak görüyor. Dünyanın en tehlikeli silahı olarak geriye sadece insan beyni kaldı. Eğer Hitler kaygı giderici ilaç almış olsaydı dünya tarihi de farklı olurdu. Anais az kalsın kahkahayı patlatıyordu. Koskas onun kuşku duyduğunu hissetti. Elimde Metis'in Fransız ordusuyla işbirliği yaptığına dair kanıt yok. Ama bu anlaşılamaz bir şey değil. Unutmayın ki önemli bir şey daha var. Metis'in kurucularının son derece özel bir uzmanlık alanları var. İşkence. Askerliklerini Cezayir'de yaptılar. Kimya bilgilerinin ve daha insana yönelik tecrübelerinin kesiştiği yerde. Kuruculardan bahsediyorsunuz. Hepsi öldü. Öyle değil mi? Evet ama çocukların nöbeti devraldı. Çoğu bölgenin hatırı sayılır kişisi. Size isimler vereceğim. Şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak. Ben de bunu bekliyorum. Eğer bir gün bir liste yayınlarsam anında bana dava açılacaktır. Size tüm söyleyebileceğim bu insanların Bordeaux'un yüksek sosyetesine mensup kişiler olduğu. İçlerinden bazıları Girond'un en iyi kurularının sahibi. Kuru sözcüğü onun için bir uyarı oldu. Babam bu grubun içinde ne yapıyor? Küçük bir hissedar ancak yönetim kuruluna katılacak kadar önemli biri. Ayrıca danışmanlık da yapıyor. Şarap konusunda mı? Koskas sırıttı. Anais'in bazen böyle aptallıkları oluyordu. Babanızın yaptıklarını benden daha iyi biliyorsunuz. Metis için ideal bir profil diyebiliriz. Anais cevap vermedi. Koskas yeni bir sigara yaktı. Adamın yüzünü göremiyordu. Ama hala sırıttığından emindi. Alaycı, karışıklık ve şaşkınlık yaratmaktan mutlu birinin sırıtışı. Anais yumruklarını sıktı ve can alıcı konuya dönmeye karar verdi. Minotaurus ve Icarus cinayetlerine. 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece Saint-Jean Garı çevresinde bir ceset bulundu. Yapmayın. Metis şirketi dolaylı olarak bu işe karışmış olabilir. Ne şekilde? Gazetecinin sesi değişmişti. Meraklı, açgözlü. Bilemiyorum dedi Anais. Ama önceki gün yine aynı yerde hafızasını kaybetmiş bir adam bulunmuştu. 3 gün sonra da bu adam ile hanım arkadaşı Guettari'de 2 nişancı tarafından öldürüldü. Katillerin Metis grubuyla bağlantısı olabilir. Elinizde veri var mı somut bağlantılar? Az çok. Gruba bağlı bir güvenlik şirketinde çalıştıklarından kuşku yok. Hangi şirket? Soruları ben sorarım. En önemli şeyi söylemiyorsunuz. Bu iki olay arasında nasıl bir bağ olabilir? Yani Saint-Jean Garı ile Guatera'dakiler arasında. Bilmiyorum dedi Anais bir kez daha. Koskas karanlığa çekildi. Anlaşılan pek fazla bir şey bilmiyorsunuz. Anais cevap vermemeyi yeğledi. Koskas birkaç adım attı. Sigara dumanı başının üstünde gizemli bir hale oluşturuyordu. Saint-Jean katilinin kimliğini saptadığınızı sanıyordum. Bir şüphelimiz var, hepsi bu. Firarda olan bir şüpheli. Yakalanması an meselesi. Gazeteci yeniden güldü. Anais adamın bu alaycı tavrını sürdürmesine izin vermedi. Metis grubunun uzaktan veya yakından Yunan mitolojisiyle bir ilişkisi var mı? Adı dışında yok. Metis eski Yunanca bir sözcük, bilgelik anlamına geliyor. Sigara dumanını sokak lambasının ışık hüzmesine doğru üfledi. Sadece bir isim. Anais düşündü. Tüm bunlar mantığa aykırıydı. Deneyimlerine dayanarak bir cinayetin kendine özgü bir söz dağarcığı olduğunu biliyordu. Sözcükleri, teknikleri, gerekçeleri. Bir ilaç şirketiyle bir seri katil arasında hiçbir bağ yoktu. Bir antidepresan üreticisi ile Hekat 2 ile yapılan bir saldırı arasında da. Yanlış yoldasınız diye devam etti Koskas. Metis kendini kabul ettirmiş bir sanayi grubudur. Üstesinden gelmeleri gereken tek sorun bu tür şirketlerin maruz kaldığı alışıldık saldırılar. Yaptıkları klinik deneyler, kobay olarak kullanılan insanlar ve benzer nedenlerle yapılan saldırılar. Ayrıca onları kitleleri tüketime yönlendirdikleri ve herkesi ilaç bağımlısı yapmak istedikleri için de suçluyorlar. Ama hepsi bu. Bu ölçekte bir şirket gazetelerin birinci sayfalarında yer alacak cinayetlere bulaşmaz. Peki ya ordu ile olan şu muhtemel bağlar? Doğru. Eğer güç kullanarak çözülecek bir sorun varsa Metis'in ortakları bunu üstlenir ve sizin haberiniz bile olmaz. Anais başıyla teyit etti. Bu son açıklama ona bir ayrıntıyı hatırlatmıştı. Arabanın sahibi ve grup şirketi ÖDGA'yı temize çıkaran ihbarı düşündü. 12 Şubat tarihinde yapılan ve Q7'nin çalındığını bildiren ihbarı. Metis'in jandarma raporunu değiştirme imkanı var mı? Sanırım pek iyi anlamadınız diye fısıldadı Koskas. Eğer söylentiler doğruysa Metis ordu demek. Jandarma, polis, Fransa'da üniforma taşıyan herkes, yasayı ve düzeni temsil eden her şey. Kurt meyvenin içinde değil. Kurt ve meyve yeni düşmanlara meydan okumak için bir araya gelmişler. Teröristlere, casuslara, sabotajcılara, şu veya bu şekilde ülkemize saldıran herkese. Anais bir soru daha sormak istedi. Ama muhbir gazeteci gecenin karanlığında buharlaşmıştı. Geriye sadece köprü, gökyüzü ve sessizlik kalmıştı. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Önce uyuyacaktı. Sonra boğayı boynuzlarından yakalayacaktı. Kendi mitolojisinin Minotaurus'u ile yüzleşecekti. Babasını sorgulayacaktı. Narsis sabah erken uyanmıştı. Yemekhane mutfağını bulmuş ve kendine bir kahve hazırlamıştı. Şimdi salonun geniş penceresinden manzarayı seyrediyordu. Güneş yükseliyordu ve önceki gün yağmur altında göremediği çevreyi keşfediyordu. İnce yassı çakıllar, palmiyeler, zeytin ağaçları bitmişti. Artık sarp boğazlar, kızıl renkli falezler, köknar ormanları, uçurumların üzerinde asıl duran kıvrımlı yollar vardı. Manzara dağlar arasında boğulmuş gibi duran karanlık bir vadiye açılıyordu. Çenelerinin altında bir uçak iskeletini ötecekmiş gibi duran nar, dar, pütürlü, engebeli ve soğuk bir manzara. Narsis büyük bir keyifle bu ıssızlığı seyrediyordu. Vadi onun üzerine kapanan ve onu koruyan bir taş krallığıydı. Elinde kahvesiyle başka bir salona doğru yöneldi. Koridor boyunca yürüdü. Ayrıca enstitünün mimarisini de sevmişti. Taşıyıcı duvarlar ham betondandı. Dekorun iç duvarları ise badanalıydı. Ne bir çiçek deseni ne de gereksiz bir süsleme vardı. Sadece düz satıhlar ve çizgiler. Başka bir şey yoktu. Bilişim atölyesi. Açık renkli ahşap bir tezgahın üstünde yan yana sıralanmış 5 bilgisayar vardı. İlk klavyeye tıklayarak makinelerin internete bağlı olup olmadığını kontrol etti. Google'da bir arama başlattı. Matruşka. Icarus'un başucunda söylediği sayılan şu gizemli Rusça sözcük. 182.000 sonuç çıktı. Ama ekranın en üstünde imgeler esas cevabı veriyordu. Renk renk boyanmış, ahşaptan yapılmış iç içe geçen ünlü Rus bebekleri. Matruşka'nın düz anlamı Rus bebeğiydi. Kırmızı başörtüleri ve al renkli yanakları olan küçük boyutlu büyük anneleri inceledi. Yuvarlak kafalar, yuvarlak gözler, hacı yatmaz biçiminde bebekler. Şaka gibiydi. Bu kelimenin bebeğin araştırmasında ne işi vardı? Yanmış, büyük kanatlarının üzerinde yatan bir ölünün yanına diz çökmüş, dua eder gibi neden bu sözcüğü tekrarlayıp durmuştu? İçini kemiren başka bir şey daha vardı. Bougainville çetesine mensup o herif, Takım elbiseleri o katillerin paralı olarak Rusça bir sözcük kullandığını söylemişti. Matruşka olabilir miydi? Diğer sonuçlara da baktı. Boyanacak, renklendirecek, üzerine nakış işlenecek, anahtarlık olarak kullanılacak oyuncak bebekler. Sonra matruşka bir restoran, bir öykü kitabı, bir film, bir rock grubu, bir yemek adı, bir yazı atölyesi ismi, bir vodka, bir yastık markası oluyordu. Gülebilirdi ama içinden gelmedi. Sayfada gezinirken Rus bebeği teriminin onun patolojisini belirtmek için de kullanıldığını fark etti. Basit bir rastlantı mıydı? Yoksa Victorianus yanmış kanatlı bir meleğin başucundayken bir Rus bebeğinden başka bir şey olmadığını mı söylemek istiyordu? İkinci aramayı başlattı. Anne-Marie Straub. Karşısına sadece Facebook profilleriyle sinemacı Jean-Marie Straub hakkında makaleler çıktı. Aramasını başka bir yönde sürdürdü. İntihar ve psikiyatri hastanesi yazdı. Sanki bir çöp kutusunu açmıştı. Psikiyatriyle, antidepresanlarla, bu konunun uzmanı hekimlerle alakalı çeşitli başlıklar altında zehir zemberek onlarca makale vardı. Psikiyatri öldürüyor. Akıl üstüne dalaverelere son. Deliliğin pazarlanması. Aramasını genişletti ve psikiyatri hastanelerinde 1990 ile 2000 yılları arasındaki intiharlarla ilgili istatistiklere ulaştı. Rakamlar, yorumlar, analizler ama hiçbir özel isimden, hiçbir özel vakadan bahsedilmiyordu. Gizlilik yemini bunu gerektiriyordu. Anne-Marie Straub, psikiyatri hastanesi ve Île-de-France girişlerini birlikte yazmaya çalıştı. Birbiriyle bağıntılı olmayan her yöne çekilebilecek sonuçlar. Geriye ne kalıyordu? Eski usul, sıcak insani ilişkiler. Paris ve çevresindeki İhtisas Enstitülerini aramak, her hastaneden bir psikiyatra ulaşmak, ona son 10 yıl içinde bir intihar vakası, erkek kemeriyle kendini asmış bir kadın, hatırlayıp hatırlamadığını sormak. Saçma bir fikirdi. Özellikle de pazar sabahı saat 9'da. Yine de denemeliydi. Bölgedeki hastanelerin ve özel kliniklerin tahmini bir listesini çıkardı. Yaklaşık 100 hastane vardı. Araştırmasını Paris'teki devlete ait 4 akıl hastanesiyle sınırlandırmaya karar verdi. 13. bölgedeki Sanan, 20. bölgedeki Maison Blanche, 94 numaralı ilçedeki Escuyrol ve 91 numaralı ilçedeki Perray-Vaucluse. Bunlara Villejuif'teki Paul Giraud Hastanesi, İhtisas Hastanesi ile Neuilly-sur-Marne'daki Ville-d'Evrat Devlet Akıl Hastanesi'ni de ekledi. Yarım saat sonra hiçbir şey elde edememişti. Başarabildiği tek şey sadece birkaç yıldan beri görev yapan bir stajyer doktorla konuşmak olmuştu. Genellikle telefonda ona pazar sabahı hastanede hiç servis şefi olmadığını söyleyen santral görevlileriyle konuşmuştu. Yeni bir açmazdaydı. Saat 10 olmuştu. Koridor hareketlenmeye başlıyordu. Uyuşuk sesler, gülüşmeler, sızlanmalar. Bu tür hastanelere özgü bir uğultu. Başını öne eğdi ve sinirli sinirli bir deftere bir şeyler çiziktirdiğini fark etti. Asılı bir insan silüeti çizmişti. Çizgileri Alexander Alexeyev'in iğneli perde üzerine yaptığı animasyonları andırıyordu. Bu referans onu mutlu etti. Demek ki her şeyi unutmamıştı. Korto'nun söylediği gibi, doğru olan bir şey var, sen gerçekten ressamsın. Anne-Marie Straub'un anısı gibi, psikiyatri bilgisi gibi çizime ve resme olan yeteneği de onun kimliklerinin bir parçasıydı. Aynı zamanda hem ressam hem de psikiyatr olamaz mıydı? Yeni bir çapraz araştırma yapmaya karar verdi. Bir taraftan 1990'lı yıllarda Paris'te psikiyatri okumuş fakülte öğrencilerinin listesini, 40'lı yaşlardaydı, bu durumda 20 yıl önce uzmanlık eğitimi almış olmalıydı, çıkaracaktı. Diğer tarafta ise yine aynı yıllarda sanat akademilerine devam etmiş öğrencilerinin listesini. Eğer her iki listede ortak bir ad bulabilirse kendini de bulmuş olacaktı. Resim öğrencileri açısından ulaşabildiği liste tatmin ediciydi. İnternette Paris fakültelerinin Güzel Sanatlar Akademisi'nin Louvre Okulu'nun eski öğrencilerin listesine ulaşmak kolay olmuştu. Web'deki eski sınıf fotoğraflarıyla, dönem mezunlarının ilişkileriyle, melankolik buluşmalarla dolup taşıyordu. Nostalji, internet ağının şaşmaz değerlerinden biriydi. Paris üniversiteleri ve okullarıyla yetinerek listelerin bilgisayar çıktılarını aldı. Sanat ve psikiyatri diye iki gruba ayırdı. Sonra yıllara göre tasnif etti. Karşılaştırma yapmak imkansız değildi ama birkaç saatini alacaktı. Gidip bir kahve almayı çok isterdi. Ama koridordaki kahkahalar ve sızlanmalar onu saklandığı yerden çıkma fikrinden caydırdı. Elinde kalemi binlerce ismin içine daldı. Bir pazar günü buraya gelmek Anais için daha da çekilmezdi. Pazar gününün bu ıssızlığı içinde ilk karşılaşmayı yumuşatacak ne bir şey ne de başka bir insan vardı. Hiç araba yoktu. Şatonun avlusunda işçiler yoktu. Şarap mahzenlerinde teknisyenler yoktu. İçerideki zattan yani kahvaltısını yapan babasından başka kimse yoktu. Bahçe kapısının zilini çalmamıştı. Parmaklıklı kapı her zamanki gibi açıktı. Kamera yoktu. Alarm sistemi de. Sanki korkmayın, canavarı görmeye gelin diyen Jean-Claude Chatelet'in provokasyonlarından biriydi. Aslında bu davet, cellat ve onun işkence yöntemleri dikkate alındığında bir aldatmadan başka bir şey değildi. Ana binanın yakınında bir yerlerde bekleyen bir köpek sürüsü vardı. Arabasını avluya park etti, evi bıraktığı gibi bulmuştu. Belki biraz daha yıpranmış, biraz daha grileşmişti. Ama hala aynı güç timsaliydi. Bir Rönesans şatosundan daha müstahkem bir şato. 12. veya 13. yüzyılda yapılmıştı. Tam olarak bilinmiyordu. İki köşesinde sivri çatılı iki kulenin bulunduğu, molos taşından inşa edilmiş büyük bir yapıydı. Taşlar yer yer asmalarla örtülüydü. Ayrıca yeşilimsi yosunla veya gümüş rengi likenlerle parlıyordu. Montaigne buradan 1585 yılında veba salgını sebebiyle kaçtığı söyleniyordu. Bu doğru değildi. Ama babası bu efsaneyi sürdürmeyi seviyordu. Şüphesiz böylece başka salgınlardan korunduğunu düşünüyordu. Söylentilerden, yargılardan, medyanın ve siyasetçilerin meraklı gözlerinden. Smartından indi ve kendine hem uzak hem de tanıdık gelen sesleri dinledi. Billur su havayı yırtan kuş bağırtıları, çatının üstünde gıcırdayarak öten pastız rüzgar gülü, çalışan bir traktörün uzaktan gelen sesi. Her an ortaya çıkacak köpekleri bekliyordu. Sürü çakılların üzerinde belirdi. Köpeklerin çoğu onu tanıdı. Yeni köpekler ise diş göstermekten ziyade diğerleri gibi kuyruk sallamaya başladı. Onları okşadı ve cephe boyunca uzanan camlı kapılara doğru yürüdü. Sağ tarafta mahzenler, atölyeler, depolar vardı. Solda ise üzüm bağları. Yakarır gibi göğe açılmış ellere benzeyen binlerce asma kütüğü. Anais babasının kim olduğunu öğrendiğinde kurbanlarını buraya gömdüğünü ve onların da tıpkı birer korku filmindeki gibi topraktan çıkmaya çalıştıklarını düşünürdü. Zili çaldı. Saat 10:15'ti. Kapıyı çalmak için tam bu saati beklemişti. Daha önce Sormi koyunda toplanmış olan kalıntıları Toulouse'a dönen kriminal polis koordinatörü Abdellatif Dimon'a yollamış ve François de Sordi sokağındaki emniyet müdürlüğünün önünden geçmekten özellikle kaçınmıştı. Babasının pazar günleri vaktini nasıl geçirdiğini çok iyi biliyordu. Erken kalkmıştı, dua etmişti, jimnastik yapmış sonra bodrum katındaki havuzda uzun uzun yüzmüştü. Ardından asma kütüklerin arasında yürümüştü. Mülk sahibinin sabah turu. Şimdi kabul salonunda kahvaltısını ederken birinci kattaki odasında bir sürü asimetrik topuklu ayakkabı onu bekliyordu. Binicilik çizmeleri, golf ayakkabıları, pataguaslar, eskirim ayakkabıları. Babası dünyanın en aktif topalıydı. Dipnot, pataguas. Tasarımı Ron Elisabide tarafından yapılmış bir ayakkabı. Ortadaki çift kanatlı kapı açıldı. Nicolas belirdi. O da hiç değişmemişti. Anais hep babasının eski bir asker olduğundan kuşkulanmış olmalıydı. Başka kim bu suratlı ev işlerine yardımcı olacak bir kadın bulabilirdi? Nicolas 60'lı yaşlarda ufak tefek bodur bir adamdı. Fıçı gibi bir gövdesi vardı. Keldi ve bir bulduğa benziyordu. Ve Fransa'ya Cabrel'in şarkısındaki gibi bütün savaşlara katılmış birini andırıyordu. Derisi zırh gibiydi. Bir gün yeni yetmelik çağındayken Anais odasında bir film seyretmişti. Billy Wilder'ın Sunset Boulevard adlı filmi. Erich von Stroheim üzerinde uşak fırayla Gloria Swanson'un yıkık dökük büyük evinin kapısında belirince Anais yerinden sıçramıştı. Lanet olsun diye söylemişti. Bu Nicolas. Matmazel Anais dedi babasının yaveri. Alt üst olmuş bir ses tonuyla. Sevgi gösterisinde bulunmadan adama öpücük verdi. Nicolas'ın gözleri dolmuştu. Anais de aynı heyecanı duyuyor, ona sarılmak istiyordu. Ama bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Ona geldiğimi haber ver. Nicolas arkasını dönüp uzaklaştı. Anais birkaç saniye daha kapıda bekledi. Güçlükle ayakta duruyordu. Babasıyla karşılaşacağı için buraya gelmeden önce bölünebilir iki leksomil yutmuştu. Daha etkili olması için iki leksomil daha mideye indirmişti. Bu da toplam 8,5 kaygı giderici hap demekti. Direksiyon başında az kalsın birkaç kez uyuyakalacaktı. Yaver geri döndü ve başıyla genç kadını işaret etti. Hiçbir şey söylemedi ve ona eşlik etmedi. Söyleyecek bir şeyi yoktu ve Anais yolu biliyordu. İlk salonu sonra ikinciyi geçti. Ayak sesleri bir kilisedeymiş gibi yankılanıyordu. İçerisinin madeni, soğuk kokusu ona dayanılmaz geliyordu. Babası şömineler dışında her türlü ısıtma aracını reddediyordu. Duvar halılarıyla kaplı salona girdi. Salonun duvarlarında son derece eski olduğundan sisler içindeymiş gibi görünen sahneleriyle abuson halıları vardı. Birkaç adım daha attı ve kendini kutsal kahvaltı ritüelini yerine getirmekte olan güneşe karşı oturmuş babasının önünde buldu. Hala oldukça yakışıklıydı. Gür ve ipeksi, parlak beyaz saçlar, bir nehrin dibindeki binlerce bahar görmüş, binlerce kez kabarmış soğuk suların etkisiyle yavaş yavaş kayganlaşmış çakıl taşlarını andıran yüz hatları. Gözleri bir lagün duruluğunda parlıyor ve her zaman bronz olan maddenin de iyice dikkat çekiyordu. Jean-Claude Chatelet, Saint-Tropez'li yaşlı bir playboy'a benziyordu. Bana eşlik eder misin? Neden olmasın? Kaygısız bir şekilde oturdu. Teşekkürler Lexomil. Çay diye sordu babası tok sesiyle. Nikolas çay fincanını getirmişti bile. Yaşlı adam çaydanlığı aldı. Anais akan bakır rengi sıvıya baktı. Babası Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde ithal edilen Keomun'dan başka çay içmiyordu. Seni bekliyordum. Neden? Metis'tekiler çaydanlığı bıraktı. Beni aradılar. Demek doğru yoldaydı. Tabağına bir dilim ekmek koydu. Sonra babasının gümüş bıçağını aldı. Kısa bir an bıçağın keskin yüzünde yansımasını gördü. Kızıma miras. Ağır hareketlerle elleri titremeden tereyağını sürdü. Ekmeği altın sarısıydı. Babasından yadigar başka bir takıntı. Seni dinliyorum diye mırıldandı Anais. Gerçek bir Hristiyan yatağında ölmezdi diye haşmetli bir tavırla konuşmaya başladı adam. Gerçek Hristiyan ellerini kirletmelidir. Başkalarının esenliği için. Senin gibi mi? Benim gibi. Zayıfların çoğu hiçbir şey yapmayan insanlardır ve kendilerini yargıç yerine koyarlar. Bunlar totaliter rejim askerlerinin sadist olduklarını ve onların işkence etmekten, şiddet uygulamaktan, öldürmekten zevk aldıklarını düşünürler. Bir süre sustu. Güneş dönmeye başlamıştı. Yaşlı adam artık aydınlıkta değil gölgedeydi. Açık renk gözleri gölgede pırıl pırıl parlıyordu. Ben sadece merdivenin alt basamağında sadistlerle sapkınlarla karşılaştım. Ve bu tür durumlar daima cezalandırılır. Kimse zevk için böyle davranmaz. Ne iktidar için ne de para için. Yalan söylüyordu. Savaşların ve diktatörlüklerin tarihinde nedensiz ve sapıkça yapılmış zulümler hayli fazlaydı. Her anlamda ve her çağda. İnsan bir hayvandı. İğrençliğin sınırları aşması için dizginlerini serbest bırakmak kafiydi. Ama Anais onu oyuna katılmayı yeğledi ve babasının beklediği soruyu sordu. Öyleyse neden? Vatan. Her ne yaptıysam Şili için yaptım. Bu durumda orada işkence yapıldığı konusunda mutabık mıyız? Çeteletin parlak dişleri gölgede iyice belirginleşti. Gülüşü hiç ses çıkarmamıştı. Sadece ışık. Ülkemi en berbat zehirden koruyordum. Mutluluktan mı, adaletten mi, eşitlikten mi? Komünizmden. Anais derin bir iç çekti ve yağlı reçelli ekmeği ısırdı. Buraya senin saçmalıklarını dinlemeye gelmedim. Bana Metis'ten bahset. Sana Metis'ten söz ediyorum. Anlamadım. Onlar da inançları, görevleri, vatanseverlik duyguları doğrultusunda hareket ediyorlar. Bunun için mi Irak'a tonlarca nörotoksik gaz sattılar? Kaynaklarını gözden geçirmen gerekiyor. Metis hiçbir zaman kimyasal silah üretmedi. Sadece mühendisleri ürünlerin nakliyesi sırasında danışmanlık görevi üstlendi. O dönemde Metis ilaç alanında faaliyet göstermeye başlamamıştı. Modası çoktan geçmiş silahlara oranla çok daha ilginç bir pazardı. Bütün uluslararası gruplar Anais sözünü kesti. Bugün Metis hangi alanda faaliyet gösteriyor? Hala askerlerle mi çalışıyor? Neden Bask ülkesindeki bir balıkçı ile karısının öldürülmesine karıştılar? Bir şeyler biliyor olsam da sana hiçbir şey söylemezdim. Bunu sen de biliyorsun. Anais bir an için onu emniyete götürmeyi düşündü. Gözaltına almayı, üstünü aramayı, sorguya almayı. Ama ne somut bir delil ne de meşruiyeti vardı. Cebindeki rozet ile belindeki tabanca bile yasa dışıydı. Yine de bana söyleyecek bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Evet var, Metis'i unut. Bu onların mesajı mı? Hayır benim. Onlara bulaşma. Bu adamlar asla ayrım yapmaz. Güzel tablo. Yani ben bir çöp tenekesi miyim? Onlarla aynı siklette değilsin, hepsi bu. Anais'in tehdit etmekten başka çaresi yoktu. Olaylara dönmek istiyordu, ince olaylara. Metis bünyesindeki bir şirket ile bu gruba ait bir 4x4 kullanan iki katilin olası bağlantısına. Argümanlarını mümkün olduğunca ikna edici bir şekilde sunmaya çalıştı. Ama babası hayal kırıklığına uğramış gibi. Elindekilerin hepsi bu mu? Dostlarıma yaşlandıklarını söyleyeceğim. Yaşlandıkça bir hiç için kaygılanıyorlar. Her şeyini kaybetmeden bu işten vazgeç yavrum. İşini, onurunu, geleceğini kaybetmeden. Anais masaya doğru eğildi. Fincanlar ve soğuşlu takımları şıngırdadı. Beni küçümseme. Onlarla başa çıkabilirim. Nasıl? Hırsızlık konusunda yalan beyanda bulunduklarını, bir soruşturmaya engel olduklarını, bir anlaşmayı yerine getirmek için iki katil tuttuklarını ispatlayarak. Ben bir polisim, lanet olsun. Sana söylediklerimi anlamadın. Bir soruşturma söz konusu olamaz. Neden? Polis ve jandarma düzeni korumak için vardır. Ve düzen Metis'tir. Koskas'ın sözleri. Kurt meyvenin içinde değil. Kurt ile meyve uyum içinde. Anais bakışlarını başka tarafa yöneltti. Büyük duvar halısı eskimişlik izlerini sisli sahnelere gösteriyordu. Bir av sahnesiydi. Sanki köpekler sisler ardındaki insan cesetlerini parçalıyordu.
Anais babasına baktı, göz göze geldiler. Neden senden akıl alıyorlar?
Benden akıl almıyorlar. Grubun hissedarıyım, hepsi bu. Metis'in Bordo bölgesinde başarılı birçok yatırımı var. İlaç sektöründe faaliyete başladıklarında grubun önemli yatırımcılarından biriydim. Uzun zamandan beri kurucularını tanıyorum. Küstahça ekledi. Metis, yıllardan beri bizim, senin ve benim karnımızı doyuran bir şirket. Çorbanın içine tükürmek için biraz geç kaldın.
Anais bu provokasyona addırış etmedi. Bana bir araştırma projesi sürdürdükleri söylendi. Moleküller üzerinde çalıştıkları. Orduyla birlikte gerçeklik serumu üretme faaliyeti içinde oldukları. Senin işkence konusundaki tecrübelerin onların işine yarayabilir.
Bu bilgileri nereden aldığını bilmiyorum ama bunlar çizgi romanların hayal mahsulü konularını çağrıştırıyor. Kimyasal araştırmalar casusluk faaliyetinin geleceği olabilir. Bunu inkar mı ediyorsun?
Babası hafifçe gülümsedi. Bilgelik ile hayasızlık arasında bir tür denge kurar gibiydi. Bu tür ürünlerin hayalini hep kurduk. İşkenceyi, zulmü, şiddeti ortadan kaldıracak bir hap. Ama kimsenin bu tür bir molekül bulduğunu düşünmüyorum.
Ama Metis bu konuyla ilgileniyor.
Babası cevap vermedi. Anais'in içinden çığlık atmak geldi. Bu yaşta hala nasıl böyle dalavereleri bulaşıyorsun?
Adam şık raflören kazağının içinde gerindi. Sonra bakışlarını kızına çevirdi.
Gerçek Hristiyan yatağında ölmez. Anlaşıldı. Sen nerede ölmek istiyorsun?
Jean-Claude Chatelet güldü. Sonra zorlukla ayağa kalktı. Bastonunu aldı ve pencereye doğru yürüdü. Topallayarak yürümesi küçükken Anais'in canını yakardı. Yaşlı adam soğuk kış güneşi altında kavruluyormuş gibi duran bağlarına baktı.
Bağlarımın içinde diye mırıldandı. Bağlarımın içinde ölmek istiyorum. Bir kurşunla.
Kurşun nereden gelecek?
Yavaşça döndü ve Anais'e göz kırptı. Kim bilir? Senin silahından belki.
Ayrım sonu sayfa 361. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları.
Garon. Garonne. Lormont. Lormont. Smart. Smart. Sertex. Sertex. Lantanol. Lantanol. Roda. Roda. Senam. Sainte. Maison Blanche. Maison Blanche. Escurol. Escurol. Paray-Vaclus. Peray-Vaucluse. Nully-sur-Marne. Neuilleye-sur-Marne. Villevrat. Villevrat.
Alexandre Alexiev.
Alexandre Alexiev. Louvre. Louvre. Patagas. Patagas.
Nicolas.
Nicolas. Francis Cabrel. Francis Cabrel. Billy Wilder. Billy Wilder. Sunset. Sunset. Erich von Stroheim. Erich von Stroheim. Gloria Swanson. Gloria Swanson.
Rene Elisabid.
Rene Elisabide.
Saint-Tropez.
Saint-Tropez.